Ayrım 57.
Aydınlanma değil merhamet. Akılcı mı? Akılcı dedim. Kadın iffetsiz olduğu için değil, borçlu olduğu için infaz ediliyor. İffet göreceli bir ahlaki yargı. Piyasa ekonomisine ve dolayısıyla devletin etkisizleştirilmesi gereğine uygun olarak kamu alanında işi yok. Hal böyle olunca infazın rasyonel gerekçesini kadının ahlaki durumu değil, borcun geri alınamayacak olması teşkil edecektir. Kuzey Kore'nin borcunu ödeyemeyecek olmasının Putin'in yeni gulaklarına gerekçe teşkil etmesine benziyor. Tek ölçünün para olduğu ultra liberal bir tutum ki korkarım bir adım ötesi, uyuşturucunun, pornografinin, fuhuşun yasallaştırılması, serbest piyasanın denetimine terk edilmesidir. Yasal olurlar ama helal olurlar mı? O başka bir hikaye. Saratov valisi Dimitri Ayatskov'un fuhuşu yasallaştırmak istediğini biliyor musun? 400 bin dolar vergi getireceğini hesaplamışlar. Biliyordum, Olga Şüvet söylemişti. Amerikan İçişleri Bakanlığı Ağustos'ta bir politika forumu toplamış, fuhuşun yasallaştırılmasını ve fahişeliğin seks işçiliği olarak yeniden tanımlanmasını önermiş. Böylece serbest piyasa ekonomisi ilkeleri doğrultusunda seks işçilerinin hizmetlerine oluşan talep uyarınca serbest dolaşım hakkı tanınması mümkün olurken, göçmenlik yasalarının hizmetin ülkeler arası dolaşımını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gündeme gelebilecekmiş. Bakanlık Rusya gibi ülkelerde fuhuş sektörünün kadınlara cazip gelmesinin nedenini ekonomik özgürlük ve erkek egemenliğinden kurtulma istemi olarak açıklamış. St. Petersburg ve Kaliningrad Oblast valilerinin fuhuşu yasallaştırmak önerilerinin altında American State Department'ın tavsiyeleri yatıyormuş. Kilisenin yasallaştırmaya karşı çıkması doğaldı. Benim için şaşırtıcı olan Sovyet döneminde fuhuşa karşı yasalar çıkarmayan Komünist Parti'nin şiddetli muhalefeti. Alexei Sovyetlerin fuhuşu kapitalist toplumlara özgü bir kötülük olarak gördüklerini, komünist toplumlarda söz konusu olamayacağını düşündükleri için yasaklamadıklarını anlattı. Fabrika işçisi kadınlar verilen ücret karınlarını doyurmaya yetmediği için bu yola tevessül ettiler. Sömürü binlerce kadın ve kızı fuhuşa sevk etti şeklinde State Department'ın yadırgamayacağı bir açıklama getirdi. Oysa sosyalizmin amacı sadece ekonomik ilişkilerde değil, insanların biyolojik işlevlerinde de mümkün olduğu kadar mantığı hakim kılmaktı. Rusların iffet abideleri olmadıkları doğru ama ahlak standartları örneğin Almanlardan daha düşük değildir. Ensest gibi patolojik vakaların Rusya'da diğer ülkelerden daha yaygın olduğuna dair de kanıt yok. Buna karşın bu alanları yasalarla düzenlemeye kalkmanın faydadan çok zarar getireceği kanısındayım. Örneğin İngiliz adaleti eşcinsel olduğu için Byron'ı hapse tıksaydı insanlık için daha iyi olurdu diye düşünemiyorum. Yani ahlaki değerlerin şekillendirdiği alanda yasalar fuzulidir, uygulanmaları caiz olamaz diyorsunuz. Çocukları ve gençleri asıl koruyacak olan toplumun onlara vereceği sağlıklı eğitimdir. Kötülüğün kol gezdiği bir dünyada neyin ne olduğu bilgisidir. Bu liberalizm. Liberalizm değil, komünizm diye güldü. Troçki, 1934. Meğer Troçki'ye soruyorlar, Bolşevizm bilerek, isteyerek dağıtıyor mu aileyi? Troçki cevap veriyor, aile derken ebeveynlerin çocuklar üzerindeki egemenliklerinin sınırsız, kadınların yasal haklarından yoksun oldukları birliği kastediyorsanız, ne yazık ki Bolşevizm toplumun barbarlık dönemi artıklarını henüz tümüyle temizleyemedi. Aile derken yasal değil, gerçek anlamda tek eşlilikten bahsediyorsanız, Bolşeviklerin bu dünyada asla var olmamış ve olmayacak bir şeyi ortadan kaldırmaları zaten mümkün olamazdı. Ama aile derken evlilik kontratı ile oluşturulmuş, kilisenin kutsadığı, tek pasaportlu mal birlikteliğini anlıyorsak, evet, Bolşevizm bu zoraki birlikteliği tepeden tırnağa temizlemiştir. Papazların ve polisin zincirlerinden kurtulmuş, zaman içinde ekonomik zorunlulukların dayatmasından da kurtulacak olan kadın ve erkekler arasındaki ilişki, fizyoloji, psikoloji ve ırkın esenliğinin gerekleri doğrultusunda kendi mecrasını bulacaktır. Sovyet rejimi henüz bu temel meseleleri çözmekten uzak olmakla birlikte, evlilik sorunu sorguya kapalı bir gelenek ve fiili durum olmaktan çıkmış, ortak aklın çözmesi gereken bir mesele olarak ele alınmıştır. Troçki'ye gene soruyorlar, isteyenin isteyenden anında boşanabildiği doğru mu? Troçki cevap veriyor, elbette doğru, dünyada boşanmanın yasaklandığı ülke mi kaldı? Peki ensestin suç kapsamına alınmadığı doğru mu? Troçki cevap veriyor, İtiraf etmeliyim ki ensest sorunu ile hiçbir zaman suç bağlamında ilgilenmedim. Bununla beraber sorunun kriminolojinin değil, patoloji ve eğitimin alanına girdiğini düşünüyorum. Ensest ırkın kalitesini ve yaşaya kalma gücünü tehdit eder. Bu nedenle sağlıklı insanlar tarafından anormal olduğu kabul edilir. Ya Sovyetlerin kadın ve erkekle bekarete saygı duymadıkları, bu doğru mu? Cevap veriyor, bu alanda reddedilen saygı değil, ikiyüzlülüktür. Ahlak abidesi olarak tanınan Kibrit Kralı Ivar Kreuger'i hatırlatayım. Sovyetlerin bu yılmaz düşmanı Rus konsomol gençlerinin ahlaksızlıklarına lanet okurdu. Öldükten sonra dünyanın her yerinde sayısız metresleri olduğu ortaya çıktı. Fransız, İngiliz ya da Amerikan romanları ikili üçlü ilişkilerin kural olduğunu anlatırlar. 1917 Şubat'ında New York'ta metroda rastladığım gençlerin davranışları tek eşliliğe gönül vermiş olmadıklarını gösteriyordu. Öte yandan nasıl ki Amerikalıların içki yasağını kaldırmaları sarhoşluğu teşvik ettikleri anlamına gelmez, Sovyet hükümetinin sözde yuvayı, bekareti koruyan bir takım yasaları lağvetmesi, aileyi ortadan kaldırmayı ya da hafif meşrepliği teşvik ettiği anlamına gelmez. Mesele maddi ve kültürel seviyeyi artırarak yasaklamakla ya da bazıda ortadan kaldırılamayacak durumları iyileştirmektir. Fuhuşa gelince, yakın zamanda Londra'da beyaz kadın ticaretini önlemek üzere 5. Uluslararası Kongre toplandı. Düşesler, kontesler, piskoposlar, papazlar, hahamlar, emniyet amirleri ve her türlü burjuva iyiliksever kongrede boy gösterdiler. Ziyafetlerin, resmi kabullerin sonu olmadığı gibi fuhuşun zararları ve utanç verici durumu hakkındaki konuşmaların da sonu yoktu. İş döndü dolaştı, seçkin burjuvazinin fuhuşla mücadele için öngördükleri iki araca geldi, din ve polis. Bu ikisinin fuhuşu önlemenin en emin ve güvenli aracı olduğuna karar verildi. İngiliz delegelerden birisi parlamentoya pezevenkliğin idamlık suç olmasını öneren bir yasa tasarısı vermekle övündü. İşte size modern ve medeni bir fuhuşla savaş şampiyonu. Sonra Kanadalı bir lady düşmüş kadınların polis gözetimi altına alınmasını istedi. Konu ücret artışına geldiğinde çalışan kadınların zam hak etmediklerini savundu. Bir Alman papaz çağdaş maddeciliğe esti köpürdü, cinsel özgürlüğü yaygınlaştırdığından şikayet etti. Gertner isimli bir Avusturya delegesi işçi sınıfının sefaleti, çocuk emeğinin sömürülmesi, konut açığı gibi fahişeliğin toplumsal nedenlerini anlatmaya kalkışınca yuvalandı ve susturuldu. Onun yerine Alman İmparatoriçesinin Berlin'deki bir doğum evi ziyaretinde şok geçirmesin diye gayrimeşru çocuk analarının parmaklarına nasıl sahte evlilik yüzüğü takıldı anlatıldı. Bütün bunlar bu aristokratik burjuva kongrelerinde iğrenç burjuva ikiyüzlülüğünün ekemen olduğunu gösteriyor. İyilikseverlik abideleri ve sefaleti alayı alan güvenlik güçleri toplanmışlar, aristokrasi ve burjuvazinin sürdürdüğü fuhuşa savaş açmışlar. Bu da Lenin'di. İnsanoğlunun özde iyi olduğu, fitratında kötülük bulunmadığı inancı dünyaya hakim olduğu sürece özgürlüğün şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Dünya insanlara aittir inancı, şerden yanlış toplumsal yapılanmalar sorumludur inancı geçerli olduğu sürece, özgürlüklerin şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Kurallar esnetilip mezhepler genişletildikçe kuralları ihlal edenlerin pohpohlanmaları, hatta cezasız kalma ihtimalleri artar. Yasaları uygulamaya kalkan hükümetlerin karşılarına suçlunun insan haklarının ihlal edildiğini iddia eden binlerce avukat dayanır. Solzhenitsyn'in ne demek istediğini derinden anladığım gün, o gün o tren koridoru. Yıllar sonra cenaze evinde Nabokov'u çattığımda yüreğim çığlık çığlık, Amerikalı yazar olmak demek topluma karşı sorumluluklarını örfi yasalara emanet edip kurtulmak demek diye ayıflanmamın ardında portakal saçlı kadının acısı var. Laik toplumlarda nasıl ki muhalefet din çıkışı olduğu için Lolita yasaklanamaz, fuhuş da yasaklanamaz ama vergilendirilir. Nitekim ünlü gangster Al Capone'u da vergi kaçakçılığından mahkum etmişlerdi, cinayetlerinden değil. Ahlaki değerlerin şekillendirdiği alanlarda devletin yasa koymaya hakkı yoktur. İsteyen fahişelik yapar, isteyen yapmaz. Seks hizmeti satın almak kadar almamak özgürlüğü de vardır. Ne ki isteyen alır, isteyen almaz ama alan vergisini öder dendiğinde satın alma özgürlüğünün şer lehine bükülmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda ahlakı kamusal alanın dışına süren Lenin de burjuvazi kadar ikiyüzlü. Bir adım sonrasında uyuşturucunun, fuhuşun, eşcinselliğin, pornografinin korunmaları gereken kutsal haklar olarak ortaya çıkacağını hesaplamalıydı. Garip olan ne biliyor musun Alexi? Garip olan özgürlüklerine bunca düşkün liberallerin Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Kiliseler Konseyi gibi dünya devleti kurumlarının en ateşli yandaşları olmaları. Teresa'nın CBS programından sonra bana yönelttiği purist suçlamasını ilk duyuşum Alexi'den. Şu farklı ki Alexi'ninki öfke içermiyordu. Daha çok yürürlükten kalkmış bir değere duyulan özlem gibiydi. Bu zamanda purist kalmayı başarabilmiş olman hayranlık verici dedi. Safiyet meraklısı, durduğum düşünüyorum. Rusların zaman zaman da olsa hasretini çektikleri saf bir dönemleri olsa gerek ki, beni bir biçimde bu dönemle özdeşleştiriyor. Peki hangi dönem? Havari Pavlus'un verdiği haberler doğrultusunda mezralarda, manastırlarda, garnizonlarda kurdukları kadınsız mücerret yaşam mı, ki kelimenin bir anlamı da halis, saf, katışıksızdır. Hafiften kazındıklarında altlarından çıktığı söylenen Moğollar, erkek kadın eşitliği bağlamında eşsizdirler. Hasreti duyulan safiyet, Moğol boyunduru altındaki yaşamları mıdır? Voltaire danışmanı olduğu birinci Lenin'e Kuzey'in Semiramis'i dermiş. Özlenen 21'i resmin yani doktor kontrolünden geçmiş sayısız aşığı olan Büyük Ekaterina dönemi midir ki, Romanov hanedanına miras bıraktığı oğulların ikisi de farklı babalardandı. Yoksa Rus asrı saadeti, maddesel refahı, fuhuş dahil her derdin devası olarak görmekte ısrar eden Bolşevizm mi? Ve bütün bunlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan ben niçin purist oluyorum? Sevgili yüzüne baktım, küstahlık dedim. Aydınlanmanın köpeksiz köyde değneksiz gezdiğinin farkında mısın Alexi? Aydınlanmanın kibrinin farkında mısın? Gerisi bugün bile hayal gibi. Kadının kafasına sopayı indirip tecavüz etmek üzere mağarasına sürükleyen erkek imajı, tecavüz zihniyetinin en büyük, en yaygın, en elim yalanı. Şehvetin çıldırttığı erkek bilerek isteyerek tasarlanan, tekrarlanan, güçlendirilen, yüreklendirilen, özendirilen, ödüllendirilen, kıskanılan, aranan, ağız sulandıran, tapılan bir kurgu, bir rol modeli. Biliyor musun, biz bu cinneti yaşamadık. Bizim belleğimizde ne Deli Petro gibi eşini alemin önünde penis heykeli öpmeye zorlayan sultanlar, ne Akyatarinalar, ne Voltaire gibi sorumsuz zekalar, ne Rasputinler, ne de Markidösadlar vardır. Kadim Yunan'ın genel evlerini de bilmeyiz, Dekameron'u da. Türk edebiyatı bugün bile bir Lolita çıkaramıyorsa, porno filmlerimiz bir büyük farz, korku filmlerimiz komikse bundandır. Kuzenlerimiz Moğollar, Asya kültürlerinin arasında kadınlarının erkeklerle eşit haklara sahip oldukları yegane toplumdurlar. Müslüman toplumlarda kadının yoksulluğa karşı bağışıklığı vardır. Çünkü nafakasını ailesinin erkekleri temin eder. Emma Goldman fuhuşu, fabrika işçisi kadınların ücretlerinin yetersizliğine bağlaya dursun. Bizde çalışacak fabrika bile yoktu. Ama aydınlanmanın tezgahından geçinceye kadar bu boyutta fuhuş görmedik. Aç kalırız, evimizde otururuz türünden bir anlayışımız vardı ki, iş gücünü budar ama kadını sokaklara dökmezdi. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Aydınlanma budur, liberalizm budur. Sosyalizm, liberalizmin özünü bırakmış, serveti dağıtma biçimiyle uğraşmış olduğu için özlenen devrimi gerçekleştirememiştir. Fuhuşun yasallaştırılmasının, genç kadınların çayıra salınmalarından başka bir açıklaması olamaz Alexi. Heidi Fleiss denilen o Amerikalı fahişenin kitabını biliyorum. Babası çocuk doktoruymuş, paraya ihtiyacı yokmuş ama bu işi yapmak istemiş. Çünkü seks ticareti çok karlıymış. Müşterileri dünyanın en zengin, en sağlıklı adamlarıymış. Kızları hastalık kapmadıkları gibi paralarını anında nakit olarak tahsil ederlermiş. State Department Bayan Fleiss'dan yola çıkıp Saratov valisinin aklını çalmış. Kendi koşullarını başkalarına dayatmak.
Ayrım sonu.